Ayrım 59, sayfa 585. Enstitülü yazar ve sanatçılar. Varlıklı çıkan yazılarımı okuyorum. Bizim köy kitabını da okudum. Köyün iç yüzünü olduğu gibi aksettiren bu yazılar köy davasını ele alacaklara bir ayna görevi yapacaktır. Birçok insan için yüzyıllar boyu meçhul kalmış, bu nedenle çözülmez bir düğüm sanılan sorunları arka arkaya dizişin, köylerin kalkınması için iş yapmak isteyenlere büyük bir kolaylık hazırlamaktadır. Dipnot, Tonguç'a kitap, sayfa 53. Baskılara karşın enstitülü çıkışlı öğretmenlerin toplumdaki etkileri günden güne artmaya, olay durumuna gelmeye başlıyordu. Yönetici ve politikacı kesimi onları sindirmeye çalışırken alışkanlıkları silinip gitmiyor, tersine zor mevsimlerin çiçekleri gibi çeşitli güzel davranış ve eylemlerle kendini gösteriyordu. Yeni öğretmenler toplumda değişik bir tutumla görev yaparken aralarından eğitimle ve halkın durumuyla ilgili görüş ve gözlemlerini şiir, öykü ve benzeri yazılarla dile getirenler çıkıyordu. Onlar yazmaya enstitülerde başlamışlardı. Oradaki gibi yerel yayınlar çıkarıyorlar, başka yayınlarda yazmayı deniyorlardı. Bu yolla birbirlerinin neler yaptığını da öğrenip duyup alıyorlardı. Mahmut Bakalım bizim köy yapıtı bu sırada büyük vuruşlarla çıkıp geldi topluma. Adı anlamı üstündeydi. Yalnız Türkiye'de değil, kısa sürede sınırlarımızı aşıp Fransa, İngiltere gibi ülkelerde de günün konusu oldu ve bu ülkelerin dillerine çevrildi. İçeride ve dışarıda beklenmedik bir gürültü koparan ve bunca yankı uyandıran bu yapatın yazarı Makal, yeni demokrasinin yan çizdiği köy gerçeklerini dünya gündeminin baş köşesine getirivermişti. Bu genç adam İvriz Köy Enstitüsü çıkışlı bir köy öğretmeniydi. Tonguç onun varlıkta çıkan yazılarını ve bizim köy kitabını heyecanla okumuş hemen yazmıştı. Başlıkta yer alan mektubunu şöyle sürdürüyordu: "Bu yazılarda ayrıca bizim pek alışık olmadığımız bir üslup ve biçim vardı ki köy dilinin milli edebiyatımızda yer alması için onlara muhtacız. Benim gibi düşünen bazı arkadaşlar bizim köyü okuduktan sonra hep birlikte seni takdirle andılar. Çoban armağanı çam sakızı diyerek bir sandık yapıp adresine göndermeyi doğru buldular. Bu arkadaşlar eğitim yoluyla köyün canlandırılmasına hizmet etmiş eğitkenlerdir. İşinde büyük başarılar kazanmanı candan diler, gözlerinden öperim yiğit arkadaş." 1943 yılı Nisan'ında karşısında susta duran sarı çocuğun ben olduğumu nereden bilecekti diye anlatıyor Makal. Yaşamında aldığı en değerli armağan olarak gördüğü bu mektubu hemen yanıtlıyor. Açıklamasından anlaşıldığına göre Tonguç 1943 yılında enstitü müdürleriyle yaptığı bir gezi sırasında İvriz Köy Enstitüsü'ne uğramıştır. Duvarın dibinde ders yapan bir sınıfın öğrencileriyle sohbet etmiştir. "Devletin vatandaşa karşı görevi nedir?" diye soruyor birine. Öğrencinin büyüklerin karşısında dili tutulunca öğretmene dönerek, "Yüzyıllardır konuşturulmadıkları için çocuğu kusurlu görmüyorum. İlk işiniz bunlara düşünmeyi ve düşündüğünü söylemeyi öğretmektir." diyor. Makal onun değerli mektubunu yanıtlarken, "O gün karşınızda susta duran sarı çocuk bendim." diye yazıyor sevinerek. Dipnot, Mahmut Makal, Köy Enstitüleri ve Ötesi, sayfa 111. 19 yaşındaki köy öğretmeni fotoğrafını çeker gibi gözlemleyip yalın bir dille yazmıştır köyünün sorunlarını bu yapıtında. Köylülüğü insanların suçuymuş gibi görüp gösteren geçmişin anlayışını aşıp köyleri bakımsız koyan yöneticilere, köy enstitülerini ters yüz edenlere bir meydan okumadır bizim köy. Bir genç öğretmen Türkiye'nin acı köy gerçeğini yalnız ülkenin değil, dünyanın gözleri önüne seriyordu yalın bir anlatımla. Tonguç köy sorunlarını iyi bilen ve yazan bir eğitimciydi. Ama köyün içinden çıkan bir enstitülünün özgün anlatımı ona çok başka bir heyecan vermiş, başka bir hayranlık duyurmuştu. O bunu çoktan bekliyordu, arkasının geleceğini biliyordu. Ancak karşı olan birçok kişi bu kitabı Makala Tonguç'un yazdırdığı ya da yazdığı gibi gülünç savlarda bulundu. Dönemin yöneticileri ne gibi bir tepki göreceklerini düşünmeden köylülüğün sorunlarını, yoksulluğunu ortaya döktü. Dünyaya duyurdu diye Makalı komünistlikten hapse attılar. Ama 1950 iktidarının akıllı avukatı Süreyya Ağaoğlu, 19 yaşındaki bir genç komünisti hapse atmak yerine onu bundan caydırmak için iyi davranmak gerekir diyerek genç köy öğretmeninin hapisten çıkmasını sağladı. Makal'ın salıverilmesi başka bir olay oldu. Başkentin aydın ve sanatçı çevreleri onun Ankara'ya gelmesini bekliyordu. Cumhuriyet gazetesinden ödül almıştı. İstanbul ve Ankara'yı tanıtmak için gazete onu gezdiriyordu. Başkentte Ankara Palas'ta konuk edildi. Makal otele gelir gelmez telefonla Tonguç aradı. Tonguç ona kendi evinde kalmasını hemen aldırtacağını söyledi. Tıp öğrencisi olan oğlu Engin'i onu almaya gönderdi. Makal sevinçle karşıladı bu çağrıyı. O günlerin Ankara'sında politika kulislerinin yapıldığı, yapancı elçi ve politikacıların kaynaştığı lüks otelin kapısında ince uzun boyu biraz dar ceketiyle tahta bavulu elinde kapıda bekleyen yeni köylü aydın simgesi olan Makal'ı alıp evlerine götürdü Engin Tonguç. Dipnot: Engin Tonguç, Umut Yolu, sayfa 112. Onu görmek için o gece birçok aydın ve sanatçı Tonguç'un evine geldi. Makal bu kalabalık içinde hiç konuşmadı, tepkisini belli etmedi. Oysa onlar ortalığı birbirine katan bizim köy yazarının atıp tutması beklentisi içindeydiler. Konuklar gittikten sonra birbirleriyle ilk kez yakın olan Tonguç ve Makal, enstitülü öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde ve baba-oğul gibi birbirlerini iyi anlayarak uzun uzun konuştular. Makal anlattı. Köylü olduğu için görmediği birçok şey karşısındaki tepkisini görmek istiyorlarmış. Bak bu deniz, bu apartman diye gösteriyorlarmış. O konuşmuyormuş. Tonguç Anadolu insanının bu geleneksel savunma yöntemini akıllı olduğunu belli etmeden kabuğuna çekilme davranışını iyi bildiği için Makal'ı anlamıştı. Çok mutlanmışlardı birbirlerinin varlığından. Tonguç çok iyi izlenimler edindi bu görüşmeden. Ama ertesi gün bir kaygısını açıklamaktan kendisini alamadı. Bu kadar genç yaşta ünlü olmak ilerisi için beni kaygılandırıyor. Engin Tonguç, Umut Yolu, sayfa 113. Ama Makal ün değil, para değil, onun koyduğu amaca doğru hep köy davası peşinde koşacak, ciltlerle kitaplar, yazılar yazacak, konuşup tartışıp anlatacaktı yaşamı boyunca. Onun gibi bakanlık emrine alınacak, oradan oraya sürülecek ama halktan yana görüş ve yazılarından ödün vermeyecekti. Hapisten çıkınca dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar da Makal'ı köşkte konuk etti. Oraya gitmek için Ankara'ya geldiğinde gene önce Tonguç'u aradı, onun evinde kaldı. Köşke gitmek o günlerde önemli bir olaydı. 20 yaşında bir köy öğretmeninin köşke konuk gidebilmesi olacak şey değildi. Ama genç adam çok olağan bir şeymiş gibi gidip geldi köşke. Tonguç'u anlattı konuştuklarını. Sanki oranın gerçek sahibiymiş gibi bir tavır içindeydi. Sayfa 114. DP ileri gelenleri onun Tonguç'la ilişkilerini, evinde kaldığını duydular. Geleceği için bunun iyi olmadığını söylediler, tehdit ettiler. 10 yıllık iktidarları boyunca bu tehdidi hep sürdürdüler. Ama o bu 10 yıl içinde büyük eğitimci olarak bildiği, sevdiği Tonguç'un yanında geçen zamanların, ondan aldığı etkilerin, esinlerin, yaşamının en değerli anları olduğunu söyledi. Dipnot: Mahmut Makal, Köy Enstitüleri ve Ötesi, sayfa 112. Köy enstitülerini yıkanları affetmedi. %80'lerin hakkı diye durmadan yazdı, konuştu. Gönen Köy Enstitüsü kitaplık nöbetinde edebiyatla beslenmeye başlayan Fakir Baykurt'un da genç yaşta Yılanların Öcü romanıyla çıkıp gelmesi başka bir olay oldu toplumda. Baykurt enstitü yıllarında başlıyor şiir ve benzeri yazılarına. Tonguç daha o günlerde başka öğrencilerle birlikte onun şiirlerini de cebinde taşıyıp öteki enstitülere götürüyordu. Bu şiirlerden Köy Enstitüleri dergisinde çıkanlar vardı. 1948'de köy öğretmenliğine başlayınca şiirlerini, öykü ve benzeri yazılarını ve kitap okumayı, edebiyata ilgisini sürdürüyor. Dergilere abone oluyor. Çevresinde gördüğü ekonomik, sosyal ve siyasal çelişkileri derinden tarayan bir gözlemci, köy gerçeklerine doğru yerden bıçak vuran bir toplumsal gerçekçi yazar olarak ortaya çıkıyor. Daha ilk yapıtında. Makal ses verince onu okuyup köyüne çağırıyor. Kendi onun köyüne gidiyor. Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldıktan sonra zorla da olsa enstitü çıkışlıları alan Gazi Eğitim Sınavı'na birlikte giriyorlar 1-2 yıl. Sonunda birlikte kazanıyorlar. Gazi'de öğrenciyken Ankara'nın kültür ve sanat ortamını, siyasi ortamını, aydın ortamını birlikte tanıyorlar. Genç köylü aydınlar olarak onların içinde köylülerin temsilcisi gibi davranıyorlar. Enstitülülerle dirsek temasına geçiyorlar. Tonguç'la Yücel'le yakından tanışıp evlerine gidiyorlar. Onlar enstitülü gençlere aileden biri gibi sarılıyor. Baykurt Gazi Eğitim'den sonra askerlik döneminde yedek subay okulunun yemekhanesinde, sonra Konya Ast Subay Okulu Türkçe öğretmeni iken kaşla göz arasında yazıyor Yılanların Öcü'nü. Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı yarışmada birinci geliyor. Roman gazetede yayımlanmaya başlayınca yer yerinden oynuyor. Makalın ardından ikinci büyük vuruştur Baykurt'un gelişi. Onun yapıtının konusu da köy çevresinden edindiği bilincinde, bilinçaltında yer eden etkilerdir, gözlemler ve düşünlerdir. Yılanların öcü de yalnız enstitülülerin, köylülerin değil, kentlilerin ve yabancıların elinden düşmüyor. O da çevriliyor başka dillere, başka ellere. Dönemin iktidarları Baykurt'a da bakanlık emrini almak, başka yerlere atamak gibi yaptırımlar uygular. Onun için de önemli değildir ülkenin orası burası. Efkar tepesinden başka bir beldeden duyuluyor sesi. Gittiği her yer onun ülkesidir, her yerde köylü vardır ve her yerde durum kötüdür. Tüm köyler kendi köyü gibidir. Bir yandan mesleğini yaparken bir yandan durmadan yazıyor. Tonguç Baykurt'a da şunları yazdı bu çıkışı üstüne. Yunus Nadi'nin roman armağanı için açılan yarışmada birincilik alan eseri senin yaratmış olmanı duyunca pek sevindim. Başarından ötürü seni kutlarım. Köydeki gerçek yaşayışı bir sanat eseri haline sokarak ortaya sermen, pek durgun ve kısır fikir hayatımızı biraz olsun dalgalandırmaya yarayacaktır sanıyorum. Hareket, canlılık, kıpırdayış, daima durgunluk ve sessizlikten hayırlı olduğu için eserin üstüne yazılacakların çoğu faydalı olacaktır. Bu türlü hareketler kalıp biçiminde yargılamalar yapmaya alışkın yazarları onun dışına çıkmaya zorlayacaktır. Ezbere yazıp çizenlerle konuşanlar çıkacak olursa, böylelerine de kulak asmadan doğru bildiğin yoldan ilerler gidersin. 1 Temmuz 1958 Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 68 Yılanların öcünün sinemaya uyarlanması ikinci bir olay yaratıyor. Türk köylüsünün yaşamını tüm çelişkileriyle yansıtan ve Yeşilçam filmlerinden farklı olan bu filmin sansür edilip yasaklanması istendi. Müstehcenlik, komünistlik suçlamaları yapıldı. Yazarı bakanlık emrine alındı. 27 Mayıs döneminin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Baykurt'u ve filmin yönetmeni Metin Erksan'ı köşke çağırıp filmi onlarla birlikte izledi. Köylerimiz gerçekten böyledir. Siz biraz cilalayıp yumuşatmışsınız. Köyün gerçekleri çoğu yerde bundan acıdır. Kaçmak değil, gerçeği söylemek gerekir dedi. Filmin gösterilmesine böylece izin verildi. Köy sorunları daha çok tartışıldı. Baykurt da bir ömür boyu Türk toplumunun, köyün, köylünün, ülkenin dramını, gerçeklerini, güzelliklerini roman, öykü, makale, inceleme, röportaj ve benzeri yazılarıyla vurgulayarak çok okunan yazarlarımızdan biri oldu. Yapıtları başka dillere çevrildi. Onu 10 Ekim 1999'da kaybettik, ne yazık. Köy Enstitülü yazar ve sanatçılar olarak Makal, Baykurt ve başkaları toplumu sarsan seslerle gelirken itici güçleri yalnız kendi yetenekleri ve çabaları değildi. Onlar enstitülerin ikinci kuşağıydı. Bu kurumlarda yazmaya, sanata yönelenler çok öncelerden vardı. Öne çıkan bu olay kişiler enstitülerde yazmanın, sanat ve edebiyatın çimlenmiş ortamını buldular. Onları besleyen birikim enstitülerin önceki kuşaklarının bu kurumlarda yarattığı yazma ortamıydı. Köy enstitüleri yazarlığı amaçlamıyordu kuşkusuz ama isteyenin yazması için her çeşit düşün ve gelişme ortamı vardı. Enstitülü yazarların yaşamında yazdıklarının olay olmasında bu gerçek önemli bir olgudur. Onların olay yaratan yapıtları bu ortamlardan geçip gelmiştir. Örneğin Enstitülü Ozan, yazar Mehmet Başaran, Talip Apaydın, Ali Dündar, Hüseyin Sezgin, Turan Aydoğan, Osman Darıcı, Saffet Çalışır, Cesarettin Ateş, Haşim Kanar ve benzeri daha öğrenciyken yazdıkları şiirler, öyküler, köy incelemeleri ve benzeri yazılarla dergileri aracılığıyla seslerini enstitüden enstitüye duyurmuşlar, başka öğrencileri etkileyip özendirmişlerdi. Yalnız Köy Enstitüleri dergisi değil, daha o zamandan başka yerlerde de yazanlar vardı. Ayrıca yüksek bölüm öğrencisi olarak enstitülere staja gidenler ya da atananlar oradaki öğrencilere bu yönleriyle de örnek oluyorlardı. Enstitülerin ilk yazarlarından biri Mehmet Başaran'dır. Daha yüksek köy enstitüsü öğrencisi olmadan şiirleri öteki enstitülerde duyulmuştu. Ancak bu kuşak o ilk kapanış yıllarında vurgun yiyip örselenmişler, askerlikte meslekte rütbe indirimine uğramışlar, bunlarla boğuşurken belki zaman yitirmişlerdi. Ama buna karşın birçok enstitülü yazar dergi ve gazetelerde yazmayı, şiir, roman ve denemelerini ödün vermeden yayınlamayı sürdürmüşler, halka olan borçlarını bu yolla da ödemeye çalışmışlardır. Günü gelip geçmişe dönerek kendilerine kıyan ortamlara ışıldak tutan yapıtlar vermişlerdir. başaran yoksulluğun yarattığı soylu bir kişilik, ödünsüz bir toplumcu yazar olarak şiirleri, romanları, denemeleri ve benzeri düz yazılarıyla durmadan üreten, ülkedeki oluşumları, dalgalanmaları izleyip yazan, anlatan bir tanık, bir tarih gibidir. Birçok şiir kitabı, çocuk kitabı, romanı, inceleme, deneme ve benzeri yapıtları vardır. Trakyalı olan ve göçmenliğin bilinçaltı izlerinin tedirginliğini, kaygılarını da taşıyan, bunları ülkenin köylünün geleceğine, esenliğine yönelik bilince dönüştüren başaran, doğru bildiği çizgiden asla ödün vermeyerek aydın olma sorumluluğunu sürdürmektedir. Genç yaşta zanlı görülmesi onu ülkesine küstürmemiş, tersine böyle yapanların ülkeyi sevmediklerine inanmış, sürüldüğü, gönderildiği yerlerde hep ülkesi için, halkı için yazmış, söylemiş, çalışmıştır. Çavuşluktan sonra verildiği Edremit'te Zeytin ülkesini, göz önünde tutmak için gönderildiği İstanbul'da koca kenti yazmıştır. 17 Nisan haritası ve köy enstitüleri, Tonguç Baba, sürgündeki öğretmen gibi duygu ve düşün zenginliği yüklü şiirleri öğretmenler arasında dilden dile dolaşmıştır. İlk kitabı Ahlat Ağacı yayımlandığı yıl 1955, DP dönemi Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin müfettişlerince soru yağmuruna tutuluyor. Dahası Tonguç'la ilgili bilgi istiyorlar ondan. İnsan ana babası kadar sevdiği, güvendiği kişi hakkında ne söyleyebilirse onu duyuyorlar ağzından. Öğretmenliğini aynı Tonguç gibi yaptı başaran. Onun gibi çocukları ciddiye alan bir sevecenlikle girdi çıktı dersliklere. Öğrencileri kendilerini önemseyen, seven yeni bir öğretmen tanıdılar. Dil ve edebiyatın tadını aldılar onun derslerinden, şiirlerinden. Yalnız öğrencileri değil, meslektaşları da etkilenmiştir başaranın örnek öğretmenliğinden. Talip Apaydın da daha enstitü öğrencisiyken bir yandan müzik, bir yandan edebiyata, sessiz ve derinden dalarak başlıyor sanata yönelmeye. Alçak gönüllü ve bilinçli bir öğrenci olarak kitaplarla haşır neşir olmaya. Enstitü eğitiminden etkilenerek sınıfsal yerinin ayrımına varıp daha öğrenciyken toplumsal içerikli şiirler yazmaya okumaya başlıyor. Onun da şiirleri köy enstitüleri dergisinde çıkmış, o da askerlikte çavuş olmuş, sırmalı subay elbisesi giyememiştir. Çavuşluk görevi bitince kendisini nereye atamışlarsa oraya gitmiştir. Bir yandan müzik öğretmenliğini, bir yandan okuma ve yazmasını aksatmadan sürdürmüştür. Eskişehir toprak ağalarından Emin Sazağ'ın çiftliğinde çalışan babasının yaşamı, onun roman ve öykülerinin konuları, esin kaynağı olmuştur. Kendi yaşamını da ilgilendiren bu yapıtları, dil güzelliği ve benzeri özellikleriyle okurları etkilemiştir. Emin Sazak milletvekili olarak TBMM'ye girdiğinde iş görenlerinden birinin oğlu olan Apaydın, Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisidir. Onu enstitüye göndermemesi için babasını çok zorlamıştır ama engelleyememiştir. Talip Apaydın'ın yapıtları olan Sarı Traktör, Ortakçılar, Yarbükü, Yozdavar gibi yapıtları, toprak ağası Irgat ve Irgat'ın oğlu ilişkilerini irdeleyen romanlardır. Tonguç ona da şöyle yazıyor 12 Şubat 1959'da. Yarbükü adlı kitabını aldım, çok teşekkür ederim. Acele okumuş olmama karşın çok beğendim. Köyün en büyük dertlerinden birini gerçekten iyi anlatmış, ilgili sorunları başarıyla ortaya sermişsin. Köyün romanı yazılmalı diye vaaz edenler oturup okusunlar Yarbükü'nü. İyi çalışıyorsunuz. Öbür arkadaşlarınız bir yandan, sen bir yandan, Türk köyünü, köylüsünü ortaya çıkarıp seriyorsunuz. Gelecek için iyi niyetli çalışmaları şimdiden hazırlıyorsunuz. Seni kutlarım. Dipnot: Tonguç'a kitap. Sayfa 68. Talip Apaydın 27 Mayıs'tan sonra yazdığı Karanlığın Kuvveti kitabında enstitü anılarını yalın bir anlatımla dile getirmiştir. Apaydın'ın bu kitabı köy enstitülerinde uygulanan eğitim ilkelerini sanatsal öz taşıyan bir yapıt içinde ilk kez veren özgün bir çalışmadır. Yüksek Köy Enstitüsü'nden Ali Dündar daha okuldayken en iyi yazanlardan biriydi. Dergi kolunu yönetenlerdendi. Ancak o da bir süre yazmamış, günü gelince dergilerde, kitaplarda adı görülmüştür. Son yıllarda Atatürk ilkelerini incelediği, dil araştırmaları yapmakta olduğu yapıtlarından, yazılarından anlaşılıyor. Okul yıllarında ve sonradan şiir yazan Haşim Kanar ise köy enstitüleriyle ilgili bilimsel araştırma niteliğinde bir yapıt vermiştir. Yalnız bunlar değil, gün geçtikçe birçok enstitülü öğretmen, roman, öykü, şiir olarak çeşitli yapıtlar verdiler. Öğretmenlik çalışmalarını ve enstitü anılarını yazdılar. Yüzü aşkın yazar, şair, kültür ve sanat adamı, bilim adamı, politikacı ve benzeri alanlara yönelenler oldu. Onlar da toplumu, köylüyü ve öğrencilerini bilinçlendirici etkilerde bulundular. Toplumda yeni bir davranış örneğiydi enstitülü yazar ve sanatçıların tutumu. yurt sorunlarını düşünmeye, yazmaya, anlatmaya yönelen yeni bir kuşak yetişmişti. Bunları görmek Tonguç'u ülke hesabına, köyler hesabına sonsuz sevindiriyordu. Onları izliyor, nerede kim ne yazmış öğreniyor, kimilerini başka arkadaşlarına duyuruyordu. Şerif Tekben'e şunları yazıyor. Hasan Özden adlı Yüksekköy Enstitüsü çıkışlı bir genç, "Öğretmenler birbirimize yardım ediyoruz" adlı bir kitap yazmış. Son günlerde bu yerli malı eseri okudum. Senin Canlandırılacak Köy Yolunda kitabından sonra haz duyarak zevkle okuduğum bir kitap. Bu eser yurt gerçeklerini ülke koşulları içinde iyi güzeli yansıtıyor. Figaro'nun aryası gibi romantik değil. Şunu da ekleyeyim. Kitap bizim Deloğlan'ın sürgün edildiği Sinop ilinin Gerze ilçesi köylerindeki eğitim ve öğretim konularını, bunların ne şekilde ele alınıp çözümlenmeye çalışıldığını anlatıyor. Böyle eserler yaratabilen ülkü erlerini yetiştirdiğiniz için sizleri gözümün önünde yeniden heykelleştirdim. Lafçı pedagoglar utansınlar. Dipnot Köy Enstitüleri Defteri Sayı 3, Sayfa 16. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin ilk etki araçlarından biri de kendi çıkardıkları dergi ve benzeri yayın organlarıydı. Kitapları ve çeşitli yayınlarda çıkan sanatsal ve eğitimle ilgili yazıları yanında bir yandan kendi yayın organlarını çıkarmaya başlamışlardı. Onların bu konuda alışkanlığı vardı. Köy Enstitüsü öğrencisiyken çıkardıkları ve okuru oldukları Köy Enstitüleri dergisi onlar için bu konuda bir örnekti. Daha o zaman Malatya'da Akça'da, Konya'da İvriz Köy Enstitüleri kendi dergilerini çıkarmışlardı. Daha sonra bölgelerde yeni dergiler çıkarılmaya başlandığı görülür. Bunlardan kimileri şunlar. Köy Enstitüleri Dergisi, Yüksek Köy Enstitüsü Dergi Kolu Yayını. Akça'da, Akça'da Köy Enstitüsü Yayını. İvriz, İvriz Köy Enstitüsü Yayını. Gayret, Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Yayını. Demet, Göller Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği Yayını, Dursun Kut. Eğitim Yolu, İç Anadolu Bölgesi Köy Öğretmenleri Yayını. Zamantı, İç Anadolu Bölgesi Köy Öğretmenleri Yayını. Kırkgöz, Akdeniz Bölgesi ve Antalya Köy Öğretmenleri Yayını. Köy ve Eğitim, Ankara, sahibi Galip Gürler ve Perihan Gürler. Bekçi, Ankara, sahibi Mehmet Emir Alioğlu. İmece, Ankara, Enstitülülerin kurduğu İmece Yayın Evi Yayını. Öğretmenlerin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yayımladıkları bu dergilerin ortak amaçlarının uygulamadaki gözlem ve görüşlerini yazma yoluyla enstitü ilkelerini ve köyde eğitimi gündemde tutarak ülke eğitimine çağdaş eğitim bağlamında çözüm üretmek olduğu görülür. Bu yayınlarda yer alan yazılarda daha çok köy incelemeleri, öğretmenlerin mesleksel gözlemleri, özlük sorunları ve ülke sorunları, şiirler, köy notları, öykü, anı ve benzeri biçimlerde dile getirilmiştir. Dipnot Mehmet Aydın, ABC, Sayı 119-120, 1996. Tonguç bu yayınları hep izlemiş, isteyenlere yazılar göndermiştir. Öğretmenler ondan bu yolla da yararlanma olanağı bulmuşlardır. Talip Apaydın'a şunları yazıyor bir mektubunda. Geçen gün köy ve eğitim bürosuna uğramıştım. Galip senin mektubunu okudu. A. Schweitzer hakkında yazdığın makaleyi gösterdi. Bu ünlü bilgini tanıtan bir yazı yazmış olmana pek sevindim. Dediklerin doğrudur. Bizde aydınlar ülkücü olamıyorlar. Doğru yolu ülkü edinip tüm çalışmalarını oraya yöneltmiyorlar. Ben okumuşlarımızın eksiğini burada buluyorum. Bu yayınlar dönemlerinde enstitü çıkışlı öğretmenlerin birbirleriyle ve öteki öğretmenlerle iletişimini de sağlayacak, dayanışmaya geçmelerini etkileyecek mesleksel birikimleri hazırlamıştır. O günün yönetim ortamında ve çeşitli güç koşullarda bunları yapmak kolay değildi. Bunlardan Yüksekköy Enstitüsü çıkışlı Galip Gürler ve eşi Perihan Gürler'in Ankara'da çıkardıkları Köy ve Eğitim dergisinin uzun süre hizmet verdiği ve öğretmenler arası iletişimi büyük ölçüde sağladığı görülür. Demet Isparta'da Hüseyin Sezgin, Ahmet Aygün, Rıza Bulut. Öğretmenlerce 1953 Mayıs ayında çıkarılmaya başlanıyor. Eylül 1953'te Göller Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği'ne devrediliyor. Bundan sonra iyi bir örgütçü olan Dursun Kut uzun süre derginin çevirgenliğini yapıyor. Demet'te de çıkıyor Tonguç'un ilginç yazıları. Türkiye'de Köy, Sayı 47-1957, Hollanda Köyleri, Sayı 49-1957, Avrupa Mektupları 2, Hollanda Köyleri, Sayı 50-1957, Avrupa Mektupları 3, Hollanda Şehirleri, Sayı 51-1957, Atatürk Üniversitesi, Sayı 70-1959, Efendilik Savaşı, Sayı 74-1959. Dursun Kut'a şunları yazıyor 23 Ağustos 1957 günlü mektubunda. Kardeşim Dursun, dergileri aldım. Çok teşekkürler. İkinci yazıyı dediğin ölçüye göre tuttum. Bundan sonra yollayacaklarım da bu sınırı aşmayacak. Demet'in bu sayısında da özlü yazılar var. Emekleriniz var olsun. Savunulması gereken ilkeleri iyi savunuyor dergi. Dostlara selam ve sevgiler. Sağlığını diler, gözlerinden öperim. Özel mektup. Daha sonra enstitü çıkışların ve Sabahattin Eyüboğlu, Şerif Tekmen, Hürrem Arman gibi eski öğretmenlerin birlikte çıkardığı İmece dergisiyle köy enstitüleri toplumda yazılı olarak tartışmaya açıldı. Başka aydınların da bu İmece'ye katıldıkları biliniyor. Meslekten ayrılıp özel iş yapan Hamza Soydaş, İmece'nin sahipliğini yüklenerek dayanışmada bulunmuş, bu yüzden başı derde girmiş ama desteğini hep sürdürmüştür. İlk kuşak enstitü çıkışlıların yazma ve yayın ortamından beslenerek gelen enstitü kökenli yeni yazarların durmadan çoğaldığı görülür. Mersin Aslanköylü Düzici çıkışlı Behzat Ay bu kesimin ilklerinden. Köyden kente göçü vurgulayan Dor Ali yapıtıyla sürgün müfettiş olarak at sırtında dolaştığı Siirt köylerinin, köylülerinin sorunlarını içeren köy notlarıyla sesini büyük kentlerin okurlarına duyurmayı başardı. Birçok yapıt verdi. Yurt ve dünya sorunlarıyla edebiyatla ilgili tartışmalarını duru bir dille yazmayı sürdürürken 1999'da onu kaybettik. Aynı köyden Dicle çıkışlı Osman Şahin, Torosların gür ormanlarının, Yalçın kayalarının gölgesinde kalmış aşk ve iş öykülerini, Doğu Anadolu'nun doğa ve toplum zorluklarının sonucu olan insanlık dramını her seferinde vurucu bir dille anlatan öyküler yaratıyor. Onun öyküleri sinemamız için zengin bir kaynak oluşturdu. Öykülerinden uyarlanan filmler ödüller aldı. Düz içinden Ali Yüce şiirlerinde tanığı olduğu, duyup düşündüğü sorunları şiir denen sanatın imbiğinden geçirerek durmadan ulaştırıyor okurlara. Ali Yüce'nin şiirleri de İtalya'ya kadar gidip orada ödül alıyor. Cılavuz çıkışlı Dursun Akşam, Doğu'nun yaşanması kadar anlaşılması da zor sorunlarını öykü, roman ve düz yazılarla çarpıcı bir dille getirip koydu toplumun önüne. Doğulu anaların, bacıların bebelere taş çorbası pişirmesinin öyküsünü yazarak Karacan röportaj armağanını almıştır yıllar önce. Ancak onun için önemli olan ödül değil, tencerede taş yerine aşk kaynamasıydı. Ama doğulu anaların, bacıların çocuklarını bugün de çöp torbasıyla oyalamaları bu ülkenin acı bir gerçeğidir. Bir dönem TİP, Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği de yapan Yusuf Ziya Bahadınlı, çeşitli yapıtlarıyla ve köy enstitülerine ilişkin kitaplara ağırlık veren yayıncılığıyla dikkat çekti. Her biri ayrı bir ses getiren enstitülü yazarlara, ozanlara burada ayrı ayrı yer vermem olası değil. Ümit Kaftancıoğlu, Mustafa Şanlı, Ozan Nebi Dadaloğlu, Mustafa Aydoğan, Enver Atılgan, Hasan Kıyafet, Ahmet Köklügiller, Refet Özkan, Kemal Burkay, Mahmut Yağmur, Osman Bolulu, İbrahim Şimşek, Mevlüt Kaplan, Hayrettin Uysal, Mehmet Güner, Mecit Aşkan, Fethi Esendal, Feyzullah Ertuğrul, Recep Bulut, Mehmet Cihangir, Muttalip Çardak, Kemal Bayram Çukurkavaklı, Maksut Doğan, Mehmet Emiralioğlu, Şevket Yücel, Arif Aslan, Mehmet Cimi, Nadir Gezer, Ali Çiçekli, Nedim Şah Hüseyinoğlu ve daha birçok enstitü kökenli yazar ülke sorunlarını, eğitim sorunlarını yazmayı hep sürdürdüler. Dipnot: M. Bayrak, Köy Enstitülü Ozanlar ve Yazarlar. Kendisini son köy enstitülü diye tanımlayan Hayati Tahsin Yılmaz, Gölköy'deki öğrencilik anılarını ve eğitmen olan babasını bu adı verdiği kitabında anlattığı başka yapıtlar da verdi. Yalnız sanat alanında değil, başka meslek alanlarından kendi alanlarının konularını yazanlar oldu. Aksu Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı Cavit Binbaşıoğlu, Oral, daha okulda başladı eğitim yazarlığına. Bize verdiği Adler Psikolojisi Konferansı'nın ve iş eğitimi sözlüğü için birlikte hazırladığımız Taylor İş Sistemi'nin metinlerini onun eğitim yazarlığının ilk denemeleridir. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi olarak sayıları 20'yi geçen öğretmenlik bilgisi, eğitim tarihi ve benzeri kitapları yazdı. Cılavuz çıkışlı Hüseyin Öztürk, Eğitim Sosyolojisi ve Ruh Sağlığı ders kitapları yazdı. Cılavuz ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı İsa Öztürk, çok iyi bildiği Fransızcayı da kullanarak Meydan Larousse, Gelişim, Büyük Larousse ve benzeri ansiklopedilere imzasını attı. Akçadağ ve Yüksek Bölüm çıkışlı Arif Gelen, Eğitim Ansiklopedisi hazırladı. Almancadan Kafka ve benzeri yazarlardan çeviriler yaptı. Meslekle ilgili yazılar yazdı. Çifteler ve yüksek bölüm çıkışlılardan Bekir Semerci, öğrencilik ve meslek yaşam alanlarını toplayarak Türkiye'de İleri Atılımlar ve Köy Enstitüleri kitabını, Süleyman Karagöz ve İzzettin Alıcıgüzel öğretmenler için meslek kitapları, Tahsin Yücel uzmanlaştığı tarım alanında ders kitapları, Kızılçullu ve yüksek bölüm çıkışlı Şükrü Koç, Emperyalizm ve Eğitimde Yabancılaşma kitabını ve eğitim yazıları yazdı. Abdullah Özkuçur çiftelerdeki ve yüksek köy enstitüsündeki uygulamaları destansı bir dille anlatan kitaplar yazdı. Galip Candoğan İvriz'deki öğrencilik yıllarını ve köy öğretmenliği deneyimini yazdı. Galip Akın'ın çok ilginç anıları sanıyorum ölümünden sonra çıktı. İvriz çıkışlı İbrahim Şimşek'in büyüklere ve öğrencilere yönelen kitapları ilgiyle okunuyor. Enstitü kökenlilerden kimileri koşulları zorlayarak uzmanlaşma ve kariyer yapma olanağı buldu. Profesör Doktor Sami Akıncı, hukukçu. Profesör Doktor Ayşe Baysal, beslenme uzmanı. Profesör Doktor Mürvet Bilen, eğitimci. Profesör Doktor Doğan Çağlar, eğitimci. Profesör Doktor İ. Ethem Başaran, eğitimci. Profesör Doktor Yahya Özsoy, eğitimci. Profesör Doktor Yahya Kemal Kaya, eğitimci. Profesör Doktor Cemal Yıldırım, eğitimci. Profesör Doktor Ramiz Aydın, sanat eğitimcisi. Profesör Doktor İsmail Avcı, sanat eğitimcisi. Profesör Doktor Halis Biçer, sanat eğitimcisi. Profesör Doktor Fikri Can Türk, sanat eğitimcisi. Profesör Doktor Tevfik Karakaya, sanat eğitimcisi. Profesör Doktor Hüsnü Arıcı, Doktor İbrahim Türk, hukukçu. Emin Özdemir, dil uzmanı. Adnan Binyazar, dil uzmanı. Hüseyin Yalçın, eğitim uzmanı. Turgut Kavraal, ressam. Ayrıca özgün çalışmalarıyla alanının uzman elemanı durumuna gelen birçok atsız enstitülü olduğu biliniyor. Ahmet Yol müzikçi, Hüseyin Küçük Çakar müzikçi, Hasan Turan türkü yazarı ve diğerleri. Öte yandan enstitü çıkışlılardan politikaya atılanlar da oldu. Bunlardan Hayrettin Uysal Adapazarı, Şükrü Koç Aydın, Halil Dere Muğla, Yusuf Ziya Bahadınlı Yozgat, Tufan Doğan Kayseri, Fahri Özçelik Antalya, Osman Eroğlu Burdur, Hasan Fehmi Güneş İstanbul milletvekili olarak, Hüseyin Atmaca Denizli ve Hüseyin Öztürk Sivas senatörü olarak parlamentoya girmişlerdir. Geçmişte gerek köy öğretmeni derneklerinin gerekse kişilerin çıkardığı dergi ve benzer yayınlar, yazılar ve enstitü çıkışlıların verdiği yapıtlar bir yandan öğretmenlerin sanatsal düşünsel birikimini etkilerken bir yandan da aralarındaki dayanışmayı güçlendiriyor, onları mesleksel örgütlenmeye doğru götürüyordu.